Ayrım 12.
Bu masallar kuruluşları gereği başta ve sonda olayın çok kısa bir anlatısı ile ortadaki en uzun bölümlerinde bir sıra konuşmadan meydana gelmişlerdir. Soru 47. Türk masal derlemelerinin ve incelemelerinin halk anlatı türlerinin karşılaştırmalı araştırmalarında önemi nedir? Masallar sözlü halk edebiyatı türleri içinde ülkeden ülkeye, çağdan çağa en çok yayılan yaratmalardır. Bunun içinde masalların pek çoğu konularında ve anlatımlarında ayrıntılara kadar giden yönleriyle dilleri ve kültürleri farklı milletler arasında ortaktır. Masal incelemelerinin önemi de buradan gelir. Milletler arası katalogda 2411 tip numaralanmış ve sıralanmıştır. İleride bulunacak yeni tipleri yerleştirmek üzere arada boş bırakılmış numaralar vardır. Buna karşılık da bazı tiplerin yakın çeşitlemeleri, en önemli tipi gösteren numaraya eklenen harflerle A, B, C ve tek bir ülkede bulunan az sayıda anlatmalarda gene daha önceki tip numarasına eklenen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Folklor Arşivinden bu iki yazıda söz edilmiş olması sonucu kimi araştırıcılar bu arşivdeki halk edebiyatı metinlerinin ve başkaca folklor gereçlerinin nereye gittiği, nerede bulunabileceği sorusu ile karşılaşmışlardır. Adı geçen arşivin kuruluşu bir tasarı halinde idi. Resmen kurulması sonuçlanmadan bu satırların yazarı fakülteden ayrılmak zorunda kaldı. Arşivdeki gereçler onu kurmayı tasarlamış olanın ve öğrencilerinin yaptıkları derlemelerin ürünü idi. Kendisinin fakülteden ayrılması aynı zamanda fakültedeki Türk folkloru öğrenim ve araştırmalarına da son verdiği için sadece bu derlemelerin yetip gitmesini önlemek düşüncesiyle onları kendi özel arşivine dönüştürdü. 1948 yılından beri P.N.Boratav arşivi ise Türk folklorunun çeşitli konuları üzerine çalışanların yararlanmasına her zaman açık bulundurulmuştur. İşaretiyle gösterilmiştir. Başka bir sıralama düzeni uygulamış olan Türk kataloğunda ise 378 tip vardır. Ama o katalog basıma verildikten sonra derlenen ya da yayınlanan masallar arasından yeni tipler elde edilmiştir. Türk masallarının tip sayısı, hele o katalogda çok az temsil edilmiş hayvan masallarından yeni derlemeler sayesinde elde edilenlerle kataloğa hiç alınmamış olan fıkralar ve latifeler eklenirse daha da artacak. Milletler arası katalogda bugün için temsil edilmemiş olan Türk tipleri meydana çıkacaktır. Türk masal derlemelerinin milletler arası kataloğa yeni tipler sağlayacağı da kestirilebilir. Türk masal derlemelerinin ve incelemelerinin dünya masal araştırmaları için önemli bir tek örnekle belirteyim. Az Gittik Uz Gittik adlı masal kitabımda bir anlatmasını yayınladığım Göğsü Kınalı Serçe masalı milletler arası katalogda yer almamıştır. Bu demektir ki o masalın sözlü gelenekte yaşayan anlatmalarına bugüne kadar rastlanmamıştır. Biz 1967 derlemelerimiz sırasında bu masalın Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yaygın anlatmalarına rastladık. Öte yandan da bu masal ta 12. yüzyıldan bir İngiliz masal yazarının Latince kitabında yer almıştır. Anadolu derlemeleri onun sözlü gelenekte de yaşadığını ispatlıyor ve böylece milletler arası kataloğa yeni bir tip kazandırmış oluyor. Türkiye hem coğrafi durumu bakımından hem de Osmanlı İmparatorluğu gibi ayrı dilden, ayrı kültürlerden birçok milletleri yüzyıllar boyunca bir arada tutmuş, bir devletin mirasçısı olduğu için başka pek çok kültür yaratmaları gibi masalların da Asya, Avrupa ve Afrika ülkeleri arasında yayılışlarının incelenmesinde büyük bir önem taşır. Yeni yeni derlemelerle Türk masal hazinesi zenginleştikçe milletler arası kültür ilişkileri araştırmalarına yeni gereçler sağlanmış olacaktır. 5. Bölüm Efsane. Soru 48. Efsane nasıl tanımlanır? Öteki anlatı türlerinden hangi nitelikleriyle ayırt edilir? Efsane deyimiyle Fransızcadaki Legende ile Almancadaki Sage ve Legende kavramlarının her ikisini karşılıyoruz. Dinlik konulardaki efsanelere Almanca Legende, eskiden Türkçe'de menkabe derlerdi. Efsanenin başlıca niteliği inanış konusu olmasıdır. Onun anlattığı şeyler doğru, gerçekten olmuş diye kabul edilir. Bu niteliği ile efsane masaldan ayrılır. Hikaye ve destana yaklaşır. Başka bir niteliği de düz konuşma diliyle ve her türlü üslup kaygısından yoksun, hazır kalıplara yer vermeyen kısa bir anlatı oluşudur. Bir destan parçası karmaşık ve uzun soluklu anlatı bütününden kopup kendine özgü üslup niteliklerini, sanatlık süslemeleri yitirince sadece olağanüstü yönleriyle bir kişiyi ya da bir olayı bildirme göreviyle sınırlanınca efsane olur. Masal ve destanla efsanenin ortak nitelikleri olağanüstü olaylara ya da insanüstü güçleri elinde tutan kişilere anlatısı içinde yer verme olanağıdır. Ama destanda ve masalda olduğu gibi efsane içinde zorunlu bir nitelik değildir bu. Hiçbir olağanüstü yanı bulunmayan efsanelere rastlarız. Bir tarih olayı gerçekte olduğu gibi anlatılmamışsa, gerçekten uzaklaşan bir biçim almışsa efsaneleşmiş demektir. Efsaneye dönüşmüş biçimiyle aynı bir olay birbirinden zamanca uzak, farklı kişiler ya da yerler için anlatılır. Örneğin Didon hilesi diye adlandırılan efsanede olağanüstü bir öğe yoktur. Bir yabancı yerleşmek istediği ülkenin sahiplerinden bir öküz derisiyle ölçülecek kadarcık yer ister. Öküzün derisinden çok ince bir sırım çıkarıp onunla istediği toprak parçasını çevreleyince bir kale kuracak kadar geniş yeri elde etmiş olur. Fenikelilerin Kartaca'ya, Hasan Sabbah'ın Alamut'a, Fatih'in İstanbul Boğazı kıyısına, Rusyalı Yermak'ın Güney Sibirya'da yurt tutmuş Türk boylarının topraklarına yerleşmelerini ayrı ayrı efsaneler aynı hile ile açıklamışlardır. Konuları masallarla ortak olan efsaneler de vardır. Örneğin TTV No. 44'teki sahibine mirasını bırakan kedi masalı kimi anlatmalarıyla efsane kılığına girmiştir. O zaman olayın geçtiği yer gösterilir. Kedinin sahibinin kimliğini, yaşadığı zamanı ve benzeri ayrıntıları tanık göstererek olayın gerçekliğine inandırma çabasındadır anlatı. Kimi efsaneler ise en çok kuşların, çiçeklerin, ağaçların, kayaların oluşumlarını anlatanlar. Artık inanış konusu olma niteliğini yitirme aşamasındadırlar. Eskiden böyle inanırlarmış, güya böyle olmuş gibiden açıklamalar bu çeşit söylentilerin eskiden inanma konusu olduğunu belirtirler. Ama bunların asıl efsane nitelikleri konularında ve anlatımlarındadır. Kısacası efsane kendine özgü bir üslubu, kalıplaşmış kurallı biçimleri olmayan, düz konuşma diliyle bildirilen bir anlatı türüdür. Halk edebiyatının herhangi bir türünden ürünlerce masal, hikaye, destan, türkü konu olarak benimsendiği zaman ya da bir parça halinde yapı gereği olarak kullanılınca içine girdiği türün üslup ve biçim niteliğini kazanır. Kısalığı ve nesirle anlatılmış olması sonucu efsane en çok masalla karıştırılabilir. Ama yukarıda belirttiğimiz niteliğinden başka efsaneyi masaldan ayırt etmeye yarayan bir özellik de onun sonunun acıklı bitmesi, zorunlu değilse bile olağandır. Buna karşılık biliyoruz masal her zaman sonunu tatlıya bağlayan bir anlatı türüdür. Soru 49. Efsanenin çeşitleri nelerdir? Son yıllarda dünyanın çeşitli ülkelerindeki milletlerin efsanelerinin karşılaştırmalı incelemesini sağlamak amacıyla masallar için yapıldığı gibi efsaneler için de milletler arası bir katalog düzenleme yolunda hazırlıklara girişildi. Bütün sözlü anlatı türleri üzerinde araştırmaları çalışma programı içine alan bir örgüt, International Society for Folk Narrative Research, Milletler Arası Halk Anlatısı Araştırmaları Kurumu. Efsanelerin dört büyük bölümde sınıflanması kararına vardı. Bu ana bölümler içindeki alt kümelenmeler üzerinde alanın uzmanlarınca her ülkede derlenmiş gereçlere dayanan, tecrübelere göre ileri sürülen sınıflama tasarıları tartışılmaktadır. En uygun sınıflama düzeni üzerinde bir sonuca varılınca milletler arası bir efsaneler kataloğunun düzenlenmesine girişilecektir. Kurumca şimdiden ilk çalışmaları kolaylaştırmak için kabul edilmiş bulunan dört bölüm şunlardır. 1. Yaratılış efsaneleri, oluşum ve dönüşüm efsaneleri, evrenin sorunu, mahşer ve kıyamet günlerini anlatan efsaneler. 2. Tarihlik efsaneler. 3. Olağanüstü kişiler, varlıklar ve güçler üzerine efsaneler. 4. Dinlik efsaneler. Soru 50. Yaratılış, oluşum ve dönüşüm efsanelerinin konuları ve nitelikleri nelerdir? Evrenin ve dünyanın, yerin, göğün, yıldızların ve benzeri nasıl yaratıldıklarını anlatan efsanelere, kozmogoni anlatıları, dünyanın sonu diye inanılan çağ geldiğinde bütün varlıkların nasıl yok olacaklarını haber verenlere de eskatoloji efsaneleri derler. Bunlardan halk bilimini ilgilendirenler resmi inanışların, din kitaplarının herkese bir örnek öğrettiklerinin dışında kalanlar, yurdun çeşitli bölgelerinde, çeşitli dil, din ve gelenekten olan topluluklarda birbirinden farklı inanışlar halinde anlatılanlardır. Ama resmi inanışların ürünü olanların ayrı toplumluk çevrelerde olabilecekleri değişik renkler, resmi biçimlerden sapmalarda önem taşır. Dönüşüm efsaneleri ile etoloji nedenleri açıklayıcı anlatılar bir ağacın, bir hayvanın ya da cansız herhangi bir tabiat öğesinin bugünkü biçimine neden, nasıl dönüştüğünü anlatan hikayeciklerdir. Ünlü Latin şairi Ovidius'un Dönüşümler, Fransızcası Metamorfoz adlı kitabındaki şiirleri konularını eski çağda yaşayan bu türlü efsanelerden almışlardır. Türk halk geleneğinden örneği Anadolu'nun birçok bölgelerinde Yusufçuk, kumru cinsinden bir kuş, için anlatılan şu efsane verir. İki kardeş güttükleri koyunu yitirmişler. Analarından babalarından pek korktukları için, "Tanrım bizi ya taş yap ya kuş yap" diye yakarmışlar. Kız kuş olup uçmuş, oğlan taş olmuş. Kuş kardeşini durmadan Yusufçuk diye çağırır ararmış. Efsanenin değişik bir anlatması için bakınız Yusuf Ziya Demirci, Anadolu'da Eski Çocuk Oyunları, İstanbul 1934, sayfa 101. Soru 51. Tarihlik efsanelerin konuları ve nitelikleri nelerdir? Bunlar yazılı edebiyatta menkabe adıyla belirtilen anlatıların tümünü kapsar. Şu alt bölümlere ayrılırlar. A. Adları belli yerler, dağ, göl ve benzeri üzerine anlatılanlar. B. İnsan topluluklarının oturdukları yerler, şehir, köy ve benzeri. C. Ünlü büyük yapılar, kilise, cami, köprü ve benzeri. D. Tarihlik sayılan kişilerden ya da uluslardan kaldığına inanılan defineler. E. Milletler, hükümdar soyları. F. Büyük afetler. G. Tarihlik niteliği olduğuna inanılan, ünlü kişilerin savaştıkları olağanüstü güçlü yaratıklar. H. Savaşlar, fetihler, yayılışlar. I. Yerleşmiş bir düzene başkaldırmalar. K. Başkaca tarihlik önemli olaylar ya da sivrilmiş kişiler. Uygarlıkta kılavuz olmuş kişiler. Bilginler, şairler, şeyhler, mürşitler ve benzeri. L. Sevda maceraları ile ün almış aşıklar. Kişilerin aile içi çeşitli ilişkileri. M. Çeşitli başka olaylar içindeki yerleri ile bir toplumun tarihinde iz bırakmış önemsiz kişiler. Örneğin çoban, hizmetçi ve benzeri. Üzerine anlatılar. Bir iki örnek verelim. Macerası bir Türkiye ve bu türkünün bir çeşit açıklaması olarak anlatılması adet olan hikayeye konu edinilmiş Genç Osman'ın efsaneleri. H. Alt bölümüne girer. Genç Osman, 4. Murad'ın Bağdat üzerine açtığı seferde şehrin kuşatılması sırasındaki savaşlarda yararlık göstermiş bir askerdir. Efsane onu Bağdat'ın surlarına karşı yapılan saldırılar sırasında kesilmiş başını koltuğuna alarak savaşı sürdürmüş bir olağanüstü kahraman niteliğinde anlatmıştır. Destansı hikayeler içinde Köroğlu'nun meydana çıkışını ve birçok maceralara katılıp devranın sona erince yeryüzünden çekilip gidişini anlatan efsaneler, ona insanüstü güçler ve nitelikler yüklerler. O, Bingöller'den inen uç köpükten içtiği için şairlik, yiğitlik ve ölmezlik kazanmış, sonunda da kırklara karışmıştır bu anlatılara göre. Daha yakın bir tarih döneminde ün salmış olan Çakırcalı, eşittir Çakıcı, Efe'nin adı çevresinde meydana gelmiş olan efsaneler de vardır. Bunlar iyi alt bölümünde, yani devlet düzenine başkaldırmış kişiler üzerine anlatılan efsaneler arasında yer alır. Aşk efsanelerine L bölümü, Anadolu sözlü geleneğinde pek çok örnekler buluruz. Birçokları halk içinde etkili olmuş ünlü aşk romanları, Ferhat ile Şirin gibi yabancı kaynaklardan gelen ya da Kerem ile Aslı gibi yerli olan. İle ilgili bir olayın edebi çerçevesinden kopup belli bir yerde yerleşmesi biçiminde olurlar. Bu efsaneler kimi zamanda kitaplarda ya da bir bütün olarak oluşmuş sözlü hikaye yapıtlarında bulunmayan ayrıntılara değgin anlatılardır. Ama uzun soluklu bir roman niteliğini almadan, kimisi sadece bir Türkiye, bir ezgiye takılı kalmış, aşk efsaneleri de vardır. Kara Koyun hikayesi bunlara iyi bir örnektir. Orada ağasının kızına aşık çobanın muradına nail olmak için üstesinden gelmesi istenen sınama, günlerce tuz yalatılmış ve susuz bırakılmış sürüyü bir dere kıyısında su içmeden durdurması anlatılır.